daha çok dökülen kan.
Gelin dürüst olalım. Konu ruhsal gerçek olduğu zaman öğrenmekte yavaş davranırız. Tanrı şu gerçeği bilir. Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil. İbraniler 5:12. Ah, Tanrı merhameti sayesinde öğretmenlerin en sabırlısıdır. Uzun zaman önce öğrenmiş olmamız gereken temel ilkeleri tekrarlamaktan ve yeniden ifade etmekten asla kaçınmaz. Tanrı, bize yardımcı olmak için kitabına en önemli gerçeklerden birini grafiksel olarak resmeden yüzlerce öykü dahil etmiştir. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. İbraniler 9:22. Günahın bağışlanması, kutsallığı mükemmel olan yaratıcımız tarafından hiçbir zaman basit bir mesele olarak görülmemiştir. Tanrı, günahın dünyaya girdiği günden itibaren günahkarlara yalnızca uygun bir kurbanın kanının günahı kefaret edebileceğini, günahı örtebileceğini öğretmeye başladı. Adil yargıç olan Tanrı, günahı, günahkarı cezalandırmadan ancak bu şekilde yargılayacaktı. Rab, Adem ve Havva'nın günahlarını örtmek için uyguladıkları kişisel çabaları reddetti. Günahın ücreti ölüm ile ödenmedikçe Tanrı günahı bağışlayamazdı. Kayın ve Habil'in öyküsü bize aynı dersi öğretti. İbrahim ve İshak'ın öykülerinde de aynı öğretişi gördük. Yaratılış kitabını izleyen Mısır'dan çıkış ve Levililer gibi eski antlaşma kitapları bu kurban yasasına boyun eğen erkeklerin ve kadınların öyküleriyle doldurlar.
Üzerinizden geçeceğim.
Mısır'dan çıkış kitabı, Tanrı'nın daha önce vaat etmiş olduğu gibi İbrahim'in soyunu bir ulus olarak organize etmesi hakkında yazılmış olan çok çekici bir öykü içerir. Tanrı'nın İbrahim'e daha önceden söylemiş olduğu gibi tanrısal bir biçimde düzenlenmiş olan olaylar dizisi aracılığıyla İsrail soyu Mısırlı firavunların yönetimi altında baskı gören köleler haline geldiler. Tanrı belirlediği zaman geldiğinde onları bu kölelikten kurtaracağını vaat etti. Ve Tanrı bu süreç içinde dünyaya Adem'in çocuklarını günaha olan tutsaklıklarından kurtarmak için yaptığı planının resimlerini aktaracaktı. Fısıh'ın öyküsü işte budur. Milattan önce 1490 yılı sıralarında Rab Musa'nın sözü aracılığıyla Mısır ülkesinin üzerine 10 korkunç bela getirdi. Bu mucizevi belirtilerin ilk 9 tanesi, Rab bu 9 bela ile çok tanrılı Mısır'ın sahte tanrılarına meydan okudu ve onları yenilgiye uğrattı. Firavun'un Tanrı'nın sözüne boyun eğmesini ve İsraillere gitmeleri için izin vermesini sağlamadı. Tanrı bunun üzerine Musa'ya, Mısırlı ve İsrailli her ailenin ilk doğan erkek çocuğunun ölüme mahkum edildiğini insanlara bildirmesini söyledi. Gece yarısı belirlenen zaman geldiğinde ölüm meleği ülkeden geçecek ve her evde bulunan ilk doğan erkek çocuğu öldürecekti. Bu duyuru kötü haberdi. İyi haberse şuydu. Tanrı bu ölüm belasından kurtulmak için bir yol sağlamıştı. Rab Musa'ya her aileye koyun ya da keçilerden kusursuz erkek ve bir yaşında bir kuzu, Mısır'dan çıkış 12:5 seçmelerini söylemesini buyurdu. Sonra belirlenen zaman geldiğinde kuzunun öldürülmesi ve kanının her evin yan ve üst kapı sövelerine sürülmesi gerekecekti. Kuzunun kanını yan ve üst kapı sövelerine süren ve ölüm belası ülkeden geçtiğinde o evin içinde kalan herkes kurtulacaktı. Rab vaat etti. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Mısır'dan çıkış 12:13. Her şey Tanrı'nın söylemiş olduğu gibi gerçekleşti. Tanrı o gece kan altında olan tüm ilk doğan erkek çocukları korudu. Diğerlerinin hepsi mahvoldular. Ölüsü olmayan ev yoktu. Evet, her evde bir ölü vardı. Ya bir kuzu ya da ilk doğan erkek çocuk ölmüştü. O gece evlerinin yan ve üst kapı sövelerine kan sürmüş olanlar baskı ve tutsaklık yaşamından kurtuldular. Kölelikleri sona erdi ve özgür ve kurtarılmış bir halk haline geldiler. Kurtuluşlarının kefaret bedeli neydi? bir kuzunun kanı. Kurban yasası bir kez daha günah ve ölüm yasası üzerinde zafer kazanmıştı. Bu olayı izleyen yıllarda Yahudiler fısıhı kutlayacaklardı. Tanrı'nın bir kuzunun kanı aracılığıyla kendilerine sağlamış olduğu büyük kurtarışı hatırlamaları gerektiği için fısıh Yahudiler tarafından her yıl bir bayram olarak kutlanacaktı.
Halkına önderlik eden Tanrı.
Tanrı ilk fısıh gecesinde İsrailoğullarını Mısır'daki 430 yıllık tutsaklıklarından kurtardı ve onları Mısır'dan çıkartarak çöle götürdü. Tanrı'nın planı onları İbrahim, İshak ve Yakub'a ve onların soylarına vaat etmiş olduğu ülkeye geri götürmekti. Yolculuk ettikleri süre zarfında Tanrı'nın kendisi onlara gözle görünen ve onları rahatlatan bir şekilde eşlik etti. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek ve geceliğin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Mısır'dan çıkış 13:21. Rab çöldeki halkına yalnızca önderlik etmekle ve onlara ışık vermekle kalmadı. Aynı zamanda kudretli kolu aracılığıyla Kızıldeniz'in ortasında onlara bir yol açtı ve peşlerinde olan Firavun'un ordusundan onları kurtardı. Ve sonra aynen Musa'ya söz vermiş olduğu gibi onları Sina Dağı'na getirdi. Orada bu dağın eteklerinde sayıları 2 milyonun üzerinde olan bu yeni ulus tam bir yıl kamp kurdu. Bu kurak çölde nasıl ayakta kalabileceklerdi? İyiliği sınırsız, lütfu sonsuz olan Tanrı onlar için gökyüzünden ekmek ve kayadan su sağladı. İsrailler kendilerini tutsaklıktan kurtaran Tanrı'ya teşekkür etme, ona güvenme ve itaat etme gibi konularda sürekli başarısız oldular. Ama Rab yine de onlara her zaman sadık kaldı. Ona karşı günah işlediklerinde onları yargıladı ve ona iman ettiklerinde onları bereketledi. Rab seçmiş olduğu ulus ile bu şekilde çalıştı. Öyle ki çevredeki uluslar onun kurtarış yolunu görebilsinler, üzerinde düşünebilsinler ve bu yolun nasıl olduğunu bilebilsinler. Tanrı aynı zamanda insanların kendisini kişisel bir şekilde tanıyabileceklerini anlamalarını da istedi. Rab, İsrail'e 10 buyruğu ve diğer yasaları verdikten sonra halkına konut ya da buluşma çadırı olarak adlandırılan eşsiz bir kutsal yer yapmalarını buyurdu.
Konut.
Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Mısır'dan çıkış 25:8-9. Tanrı'nın eski halkının bu özel çadırı yapmasının amacı neydi? Ve bu çadırın Tanrı tarafından gösterilecek örneğe tıpatıp uygun yapılması neden bu kadar çok önemliydi? Tanrı bu çadırı onlara kendisinin nasıl olduğunu ve kendisine nasıl yaklaşılması gerektiğini çok görsel bir şekilde öğretmek için kullanmayı tasarladı. Kutsal kitap, çadır ve çadırla ilgili konular hakkında 50 bölüm içerir. Bu nedenle bu konuların hepsinin burada açıklanması mümkün değildir. Biz yalnızca en temel konuların bazılarına işaret etmekle yetineceğiz.
Tek yol.
Tanrı çadırı dünyaya, kendisi mükemmel kutsallığa sahip olmasına rağmen hala insanlarla bir arada oturmak istediğini öğretmek için tasarladı. Ancak yine de Tanrı ve insan arasında çok büyük bir engel mevcuttur. Bu engel günahtır. Tanrı'nın insanlar arasındaki mevcudiyetini sembolize eden özel çadırın çevresinde dikdörtgen şeklinde çok büyük bir avlu vardı. Bu avlunun etrafındaki çit, özenle dokunmuş ince keten perdelerden ve perdeler için yapılmış tunç direklerden oluşturulmuştu. Perdelerin boyunun yüksekliği 2,5 metreydi. Böylece dışarıdan hiç kimse içeriği göremeyecekti. Tanrı, insanların kendi yüce katının dışında bırakıldıklarını anlamalarını istiyordu. İşte kötü haber buydu. İyi haber ise, Tanrı'nın günahkarların kendisine yaklaşabilmeleri için bir yol hazırlamış olduğuydu. Duvarın lacivert, mor ve kırmızı iplikle dokunmuş ince ketenden perdesi olan bir kapısı vardı. Günahkarların bir kuzu ya da diğer uygun olan kan kurbanları ile Tanrı'nın huzuruna girebilecekleri tek yol bu tek kapı aracılığıyla sağlanıyordu. Rab, İsraillere akasya ağacından büyük bir sunak yapmalarını ve bu sunağın üzerine tunç ile kaplamalarını söyledi. Bu sunak, kapı ile Tanrı'nın özel çadırın arasında bir yere konması gerekiyordu. Bir günah sunusu getiren kişiler, ellerini masum hayvanın başına koyacak ve içinde bulundukları konumu, yani çaresiz günahkarlar olduklarını itiraf edeceklerdi. Sonra hayvan öldürülecek ve bedeni sunağın üzerinde yakılacaktı. Tanrı, günah ve ölüm yasasını yalnızca kurban yasasını yenebileceğini, insanlara bu buyrukları aracılığıyla bir kez daha söylemiş oluyordu. Tanrı'nın kuralı açık ve netti. Kan dökülmeksizin günahın örtülmesi mümkün değildi. Günaha kefaret edilmediği takdirde Tanrı ile barışmak, doğru ilişki imkansızdı. Tanrı aynı zamanda Musa'ya içi ve dışı saf altında kaplanmış akasya ağacının tahtasından eşsiz bir sandık yapmasını da söylemişti. Tanrı'nın konutuna ait bu eşyanın adı antlaşma sandığıydı. Bu antlaşma sandığı Tanrı'nın gökteki tahtını sembolize ediyordu. Tanrı'nın 10 buyruğu yazdığı taş levhalar bu altın sandığın içine kondu. Sandığın bağışlanma kapağı olarak adlandırılan saf altından yapılmış kapağının iki yanında dövme altından birer keruv figürü yer alıyordu. Keruvlar Tanrı'nın gökteki tahtının etrafını çevreleyen görkemli meleklerdir. Tanrı Musa'ya antlaşma sandığını konutun en iç bölümüne, en kutsal yere koymasını söyledi.
En kutsal yer.
Tanrı'nın konutu iki odaya ayrılmıştı. Önceki oda kutsal yer ve en iç bölümdeki oda en kutsal yer ya da kutsallar kutsalı olarak adlandırılmıştı. Bu iç bölümdeki kutsal yer, asıl kutsal yerin yani asıl göğün yalnızca bir örneğiydi. İbraniler 9:24. En kutsal yer, Tanrı'nın oturduğu yer olan cenneti sembolize ediyordu. Bu özel oda, kübü andıran bir biçimde yapılmıştı. Odanın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği birbirlerine eşittiler. Kutsal yazılarda yaptığımız yolculuğun sonuna yaklaşırken, bir gün tüm imanlıların evi olacak olan ve yine aynı şekilde bir küp biçimde bina edilmiş bu göksel kenti göreceğiz. Günümüzde pek çok kişi bir katedralin, kilise binasının, caminin, havranın ya da bir türbenin kutsal yerler olduklarını ileri sürer. Ve bu tür yerler genellikle Tanrı'nın kurtarış planını reddeden kişilerle dolup taşar. Gerçek kutsallık bir yerde bulunmaz. Gerçek kutsallık yalnızca Tanrı'nın bağışlama ve doğruluk sağlayışını almakla bulunabilir.
Perde.
Konutun dış görünüşü sadeydi. Hayvan derilerinden yapılmış çok büyük bir çadır. Konuta dışarıdan bakıldığında hiç de etkileyici değildi. Ama iç kısmı insanı hayrete düşürecek kadar güzeldi. Konutun iki odası perde olarak adlandırılan ince ketenden kalın bir kumaş ile ikiye ayrılmıştı. Lacivert, mor, kırmızı iplik ile özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap. Üzerine keruvlar ile ustaca süsle. Mısır'dan çıkış 26:31. Perde insanı, Tanrı'nın varlığının görkemini ve ışığını barındıran en kutsal yerden uzak tutacaktı. Perdenin herkese bildirdiği buyruk şuydu: uzak dur, yoksa ölürsün. Bu özel perde, Tanrı'nın doğruluk standardını sembolize ediyordu. Tanrı Musa'ya 10 buyruğu vererek insanlığa kendi doğruluk standardı hakkında bilgi vermişti. Yine de her şeye rağmen bu 10 buyruk Tanrı'nın talep ettiği hakkında yalnızca sınırlı bir görüş sağlamaktaydı. Tanrı'nın nihai planı talep ettiği şeyi sergileyecek olan oğlunu yeryüzüne göndermekti. Tanrı'nın istediği mükemmellikti. Tanrı'nın standardı Mesih olacaktı. Tanrı perdeyi bize kendisini düşündürmek için tasarladı. Bu güzel perde saf keten kumaştan yapılmıştı ve Mesih'in saflığına örnek oluşturuyordu. Mesih günahsız, kutsal olacaktı. Saf keten 3 parlak renkli iplikle dokunmuştu. Lacivert, mor ve kırmızı. Lacivert göklerin rengi, Mesih göğün Rabbi olacaktı. Kırmızı yeryüzünün, insanın ve kanın rengi. Mesih günahkarların yerini alarak acı çekmek ve ölmek için et ve kandan oluşan bir beden alacaktı. Mor, mavi ve kırmızı renklerin karışımı. Mesih, Tanrı insan olacaktı. Mor, kraliyeti sembolize eden bir renktir. Mesih, kendisine güvenen herkesin yüreğinde ruhsal krallığını kuracaktı. Daha sonra ise yeryüzünde fiziksel krallığı ile hüküm sürecekti. Mor, nasıl mavi ile kırmızı renkleri arasında bulunan bir renkse, Mesih de aynı şekilde Tanrı ve insan arasında aracılık etmek için yeryüzüne gelecekti. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. 1. Timoteus 2:5-6.
Görkem Bulutu.
Konutun yapımı tamamlandıktan ve her şey Tanrı'nın planına uygun olarak konutun içine yerleştirildikten sonra Tanrı göklerdeki tahtından varlığının görkemini büyük bir bulutun içine koyarak yeryüzüne gönderdi ve bu görkem bulutu konutu doldurdu. O zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. Mısır'dan çıkış 40-34-35. Rab varlığının göz kamaştıran ışığını antlaşma sandığının bağışlama kapağı üzerindeki iki keruv arasında bulunan en kutsal yere yerleştirdi. Tanrı halkı ile bir arada olabilmek için halkının arasına gözle görülebilir bir şekilde gelmişti. Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar, keruvlar arasında tahtına oturmuş, sarsılsın yeryüzü. Mezmur 99:1. Görkemiyle en kutsal yeri doldurarak ve bulutunu çadırın üstüne yerleştirerek, yaratıcı, dünya uluslarına ve doğacak olan kuşaklara çok önemli bir ders öğretiyordu. Tek gerçek Tanrı, günahkarları kendisiyle bir ilişkiye sahip olmaya davet eder. Ama bu daveti yalnızca belirli koşullar altında geçerlidir.
Görsel örnekler.
Konut, Tanrı'yı ve Tanrı'nın insanlar hakkındaki planını bilmek isteyen kişilere çok sayıda görsel malzeme sağladı. Şu görüntüyü gözlerinizin önünde canlandırın. Tanrı'nın titiz ve kesin talimatları ile uygun olarak bu kurtarılmış köle ulus, İsrail'in 12 oymağı, çadırlarını Sina Dağı'nın eteklerinde bir çarmıh biçiminde düzenlenmiş bir tarzda kurmuşlardı. Konut tam merkezde yer alıyordu. Konutun güneyinde 3 oymak, kuzeyinde 3 oymak, batısında 3 oymak ve doğusunda 3 oymak olmak üzere 12 oymak konutun çevresine çadırlarını kurmuşlardı. Üzerlerinde duran parlak görkem bulutu nedeniyle tek gerçek Tanrı'nın aralarında bulunduğunu hiç kimse inkar edemezdi. Konut çadırın yalnızca tek bir kapısı olan yüksek, beyaz keten kumaştan yapılmış bir kapı ile çevrelendiği gerçeği bize başka görsel dersler de öğretebilirdi. Kapının iç tarafında bir sunak vardı. Günahkarlar Tanrı'ya sembolik mükemmellikteki bir kurbanın dökülmüş kanı temelinde yaklaşmadıkları takdirde Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalırlardı. Canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Çünkü kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. Leviler 17:11. Bir ölüm cezası ödenmedikçe günah bağışlaması olamazdı. Ve insanların her günah işledikleri zaman konuta bir kurban getirmeleri imkansız olduğu için Tanrı, yılın her gününde bir kuzunun öldürülmesini ve sunakta yakılmasını buyurdu. Her sabah ve her akşam Rabbe ve onun planına güvenen herkes bu günlük sunuların yararlarının keyfini çıkartabilir ve yaratıcısı ile yenilenmiş bir ilişkiden tat alması mümkün olabilirdi. Düzenli olarak her gün sunağın üzerinde bir yaşında iki erkek kuzu sunacaksınız. Kuzunun birini sabah, öbür kuzuyu akşamüstü sunun. Bu yakmalık sunu buluşma çadırının giriş bölümünde Rabbin huzurunda kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Sizinle konuşmak için orada buluşacağım. Mısır'dan çıkış 29-38-39-42.
Kefaret günü.
Tanrı gerçeğini halkına daha fazla gösterebilmek amacıyla onlara en kutsal yere, asıl göğü sembolize eden o özel odaya girilmesinin tek bir şekilde mümkün olabileceğini söyledi. Yılda bir gün başkâhin olarak adlandırılan özel bir şekilde seçilmiş bir kişiye içerideki bu kutsal yere girmesi için izin verilecekti. Bu kefaret gününde perdenin arkasındaki iç bölüme geçecekti. Yanına kurban edilmiş bir keçinin kanını alacak ve bu kanı 7 kez bağışlama kapağının yani antlaşma sandığının kapağının üzerine serpecekti. Eğer bu başkâin bu uygulamanın dışında herhangi bir şekilde Tanrı'nın huzuruna girerse o anda ölecekti. Ona ve sağlayışına bir çocuk gibi güvendikleri takdirde Tanrı İsraillerin günahlarını bu serpilen kan uygulaması sayesinde bir yıl boyunca bağışlayacağına söz vermişti. Çadırın tüm ayrıntıları, eşyaları ve uygulamalarının tasarlanmasındaki amaç şuydu. Dünyaya suçlu günahkarların günahları için nasıl kefaret edileceği ve mükemmel kutsallığa sahip yaratıcıları ile bozulmuş ilişkilerinin nasıl yenileneceği bu canlı örnekler aracılığıyla aktarılacaktı. Çadır ve çadır ile ilgili her şey vaat edilen Mesih'i ve onun görevini işaret ediyordu. Rab böylece yüzyıllar boyunca seçmiş olduğu ulusunun kanalını kullanarak günah içinde kaybolmuş bir dünyaya yüzlerce resim ile pek çok harika vaadin haberini iletti.
Tapınak ve tapınak kurbanları.
Musa'nın ve İsrailoğullarının Rabbin huzurunun barınması için kurdukları bu özel çadırın yapılmasından 500 yıl sonra Tanrı, Kral Süleyman'ı bu taşınabilir çadırın yerine daha kalıcı bir tapınak inşa etmesi için yönlendirdi. Yeruşalim'deki bu yeni yapının planı çadırınkine benziyordu. Ama bu yeni yapı eskisine kıyasla daha büyük ve hatta eskisinden daha güzeldi. Süleyman'ın tapınağı eski dünyanın mimarlık harikalarından biri haline geldi. Çadırın açılış töreninin yapıldığı günde Tanrı'nın görkemi en kutsal yeri doldurmak için nasıl gökten indiyse, tapınağın açılış gününde de Tanrı'nın varlığının görkemli ve yaratılmamış ışığı gökten aşağı indi ve tapınağı doldurdu. Süleyman duasını bitirince gökten ateş yağdı. Yakmalık sunularla kurbanları yiyip bitirdi ve Rabbin görkemi tapınağı doldurdu. Tapınağı onun görkemiyle dolunca kâhinler tapınağa giremediler. 2. Tarihler 7:1-2. Tapınak 1000 yıl önce İbrahim'in oğlunun yerine bir koç kurban etmiş olduğu aynı dağın sırtında bina edildi. Bu özel tapınağı Tanrı'ya adamak amacıyla Kral Süleyman 120 bin koyun ve 22 bin boğanın kurban edilmesini buyurdu. Bu aşırılık 1000 yıl sonra bu dağ sırtının yakınındaki bir tepede dökülecek değerli kanın paha biçilmez kıymetini sembolize ediyordu. Böylece Adem'in, Habil'in, İbrahim'in ve diğerlerinin zamanlarında günaha kefaret etmeleri için sunaklarda milyonlarca sembolik kan kurbanları sunuldu. Yıldan yıla sürekli sunulan son bulmayan kan kurbanları. Sonra Mesih geldi.